Herkese merhabalar. Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Bimler Yumlu Podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum Ufuk Karaca. Biz Ufuk ile Gir Bakın Fellowship programından tanışıyoruz. Ekosistemde böyle genel olarak sürdürülebilirlik ve mühendislik kavramları yan yana gelince benim aklımda ilk beliren kişi Ufuk oluyor diyebilirim. Kendisi lisans bölümü olarak Top Ekonomi Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okurken yan dal olarak da aslında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü okuyor. Ve Gir Bak'tan tanışıyoruz dediğim gibi ama YBL gibi bir sürü programa da dahil olup onlardan mezun oldu aslında. İlk iş tecrübelerine bakacak olursak birçoğu gencin aksine o hemen yurt dışında başladı. O yüzden biz böyle şey yurt dışı pasaportu gibi görüyoruz. Bu bir noktada. Onun yüzden hani deneyimleri dinlemek için çok çok heyecanlıyım. Bölümden önce de bu arada telaffuzunu sordum. Öncelikle şeyde çalıştı. 2021 yılında. PA Otomotiv'de çalıştı. Burada aslında temiz teknolojiler yaratan bir otomobil firması diyebilirim. Zaten ufak uzun uzun açar buraları. Ocak 2022'den itibaren de aslında Incre Development Platform'da çalışıyor. Burada da yanlış anlamadıysam dediğin gibi yine açarsın birazdan parantez olarak. Ama hani baktığım kadarıyla ve anladığım, benim anladığım mühendislik kadarıyla. Çünkü ben mühendisliğe devam etmedim biliyorsunuz ki. Okuyup orada bıraktım diplomamla beraber. Orada aslında şey insan makine arayüzü sistemleri üzerine böyle yenilikçi teknolojiler geliştiriyorlar diye biliyorum. Dediğim gibi hani biraz böyle sıra dışı bir aslında kariyer başlangıcı var. Ve hani böyle gidebileceğimiz hani bugün konuşabileceğimiz çok fazla noktası var. Ben o yüzden fazla sözü uzatmadan falan hem selam vermek hem de mikrofonu falan çevirmek istiyorum. Hoş geldin Ufuk, nasılsın?
İyiyim Canan, teşekkür ederim. Ayrıca dinleyen herkese de selamlar. Canan beni öyle bir tanıttı ki kendimi Green Card mürsel gibi hissettim. Yani şimdi öyle de anlaşılmasın arkadaşlar. Ankara'da doğmuş büyümüş bir insanım. Ama çok teşekkür ederim Canan. Nazik girişin ve sözlerin için. Umarım bunların hepsine de daha detaylı değiniriz zaten.
Aynı şekilde. Ben böyle şeyden biraz bahsetmiştim. Hani aslında dinleyen kafasında birkaç tane keyword oluşmuştu. İşte Girvak'a dahil olduğun, okuduğun bölümler, mühendislik, işte çalıştığın şeylerde aslında temiz enerjiler üzerine çalışma ya da yenilikçi şeyler üzerine çalışma. O yüzden böyle keywordler bence seninle ilgili ilk başta şey, sürdürülebilirlik, inovasyon ve mühendislik gibi diyebiliriz. Ama sen de biraz bahsedebilirsen böyle hani üniversiteden başladığı andan itibaren nasıl ilerledi kariyer yolculuğun? Harika olur. Dinlemek için seni sanıyorum.
Süper. Ben çok konuşursam beni durdur rica ediyorum. Ben konuştuğumu duramıyorum. Böyle bir özelliğim var. Şöyle aslında ben üniversiteye çok başladığımda bu vardır ya 20 yaşlara hep empoze edilen bir grind culture. Hani işte şunu da yap, bunu da yap, buna da dahil ol. Çok o kafada başlayan birisiydim. O yüzden işte dedim ki ben neyle ilgileniyorum? Elektrik, elektronik, yok işte siyaset bilimi, işte açık öğretimden yönetim bilişim. Hani Mario'da puan toplar gibi ben kendi kafamda bir title topluyordum. Ondan sonra bir sürü programa dahil oldum şu bu. Bu herkesin bir nirvana anı olur ya. Sonra benim için bir anda hani şey oldu. Ya ne yapıyorum ben diye. Ve bu sefer bunların hepsini bir kenara bırakıp etki oluşturacak işlere yönelmeye çalıştım, uğraştım. Burada etkiden kastımız tabii ki etkinin bir sürü yöntemi var. Ben direkt sosyal etkiden ziyade şuna inanıyorum en azından. Naçizane fikrim, mühendislik problemleri, teknoloji problemleri şu anda bizim toplumumuzun temelini oluşturuyor. Her gün yaptığımız şeyde, bu podcast'i kaydettiğimiz platformlarda, ortamlarda, teknolojilerde. Ama bunların oluşturacağı etkiyi daha fazla insana veya daha iyi bir şekilde yaymanın yollarını yeterince düşünmüyoruz. O yüzden ben de kendimi böyle seninle Girvak'ta tanıştığımızda da zaten benzer bir girişle tanıtmıştım kendimi. Her şeyin bir araya geldiği bu meşhur Cem Yılmaz skeçinden Everything Little Little Into the Middle şeyinde bir insan olarak geliştirmeye çalıştım. Dedim ki ya sürdürülebilirlik okey, etki çok önemli ama benim teknolojiyi de anlamam lazım, siyaseti de anlamam lazım. Şunu bunu derken böyle gerçekten karışık beyti gibi bir şey çıktı ortaya. Yemeği de çok severim zaten, burada anlaşılır ama bunun detaylarına birazdan ineriz. En temel çerçevesiyle böyle aslında.
Süper. Peki şey, yolun hani topluluklar nasıl kesişti? Bir onu merak ediyorum. Yani Girvak'ı nereden tanıdın? İşte YBL'ye nasıl dahil oldun? Buralar neler elde ettin? Bir onu merak ediyorum. Bir hani genç profesyonel olma yolunda çünkü çok iyi hazırlıyorlar onlar gerçekten böyle programlar. İkincisi de ufak ufak değinebilirsen harika olur işte. Dediğim gibi hani ilk başta aslında Almanya'da başladın. Genç profesyonel kariyerini inşa etme. Oradaki işini nasıl bulmuştun? Hani onlar mı sana ulaştı? Sen mi onlara ulaştın? Ürettiğin çekleri onlar mı gördü? Nasıl bir deneyim oldu? Ve ikinci iş deneyiminde de yine aynı şekilde Almanya'da mezun olduktan sonra da umarım yine oralarda olacaksın. Umarım bizi vururuz artık yanına. O yüzden şey, orada da yine hani nasıl aslında bu işe başladın falan, o noktalara değinebilirsen harika olur. Çünkü şey, ya zaten mezun olmaya yakın olduğunda şey oluyor. Üniversiteye girerken dediğin gibi böyle her şeyden biraz öğreneyim. İşte zaten kaotik bir ortam var. Yani hani hızlı dijitalleşen bir ortam var. Bir sürü şey yakalamaya çalışıyorsun. Bilgi bombardımanı. Hani o akıntınınla beraber ilerleyebilmek için her şeyi biraz öğrenmeye çalışıyorsun. Ve bunu hani böyle Türkiye'de yapmak da zor. Yani mezun olduğunda işte Türkiye'de ne yapacağını bulmak da zor. Nereden başlayacağını bulmak da zor. Bunu böyle bir de hani global tarafta deneyimlemek çok başka diye düşünüyorum. O yüzden orada da böyle hani neleri yaptın, iyi yaptığını düşünüyorsun, neleri daha iyi yapabilirdin, geriye dönüp baktığında şu anki tecrübelerine, onları duyabilirsek harika olur.
Tabii ki. Şimdi benim topluluklarla aslında yolumun kesişimi o kadar basic ki. Yani girişimcilik vakfıyla kesişti ve ondan sonra açıkçası ben ekosistemi öğrenmeye başladım. Çünkü ben üniversiteye girdiğim sene girişimcilik vakfıyla tanıştım. Ve tanışma yöntemi de çok ilginçti. Yani benim şöyle bir huyum vardır. Kafamda her zaman 7800 tane düşünce döner ve bunları olabildiğince aramaya çalışırım. O yüzden mesela Türkiye'de Wikipedia yasaklandığında benim kalbime hançer vurmuş gibi oldu yani. Geri dönüşün travmasını bir süre atlatamadım. Bir gün dedim ki ya Türkiye'de girişimcilik adına acaba bir şey yapanlar var mı? İşte Google'a yazmaya başladım. Girişimcilik Birliği, Girişimcilik Derneği, Girişimcilik Vakfı. Üçüncü aramada Google'da çıktık, Türkiye Girişimcilik Vakfı. Gerçekten bu kadar şeydi. Bu kadar basic bir yöntemleydi. Google'da böyle bir şey var mı diye bakarken ben GIRVAK'a dahil oldum. Ne olduğuna dair yani Türkiye'de böyle bir ekosistemin varlığına dair bile bir fikrim yoktu. Çünkü o noktaya kadar ben şeydim, işte üniversite sınavlarına çok iyi hazırlanmış, şunu bunu yapmış ama yani tamam, bir sürü projeyle şununla bununla uğraşmıştım. Ekosisteme dair hiçbir fikrim yoktu, hiçbir bilgim yoktu. Ondan sonra benim için her şey değişti. Orada zaten işte ilk etkinliğe geldiğimizde ya etrafımda bir insan güruhu var. 39 kişi daha. Hepsi bir konuda inanılmaz tutkulu. Şeye döndüm ben. Nereye düştüm ben? Hani ne oluyoruz? Ve ondan sonra işte ben Yeni Bir Lider Derneği'ne dahil oldum. Microsoft'un Öğrenci Elçiliği, Birleşmiş Milletler Gençlik Ayağı. Yani bir anda topluluk bağımlısı oldum. Benim ilk işimde kariyerime başlamam da aslında böyle oldu. Topluluklar tanışmada ben şöyle bir şey gördüm. Ya en azından karşılaştığım insanlar benim için 3 formata ayrıldı diyeyim. İşte herkesle tanışmaya çalışan ama o ilişkileri sürdürmeyen insan güruhu vardı. Ve bunlar kısa sürede çok fazla iş başardılar. Ama her zaman farklı insanlardı. Gerçekten herkesle bir şekilde iletişimini korumaya çalışan. Hani bu filmlerde vardır ya, onun için biri var benim tanıdığım. Her zaman telefonu çıkarıp arayan insan tipi. Bir de o vardı. Ben dedim ki üçüncüsü olabilir miyim? Her yerde her zaman olmayan ama gerçekten aradığında güvenebilecek bir network oluşturan birisi olabilir miyim diye. Ve bu oldu. Hani işte o network'ten ben iletişimimi koruduğum herkesle aslında bir ihtiyacım olduğumda arayabileceğimi bildiğim ve bir ihtiyaçları olduğunda aranabileceğimi bildiğim insanları toplamaya çalıştım. İlk işimde de aslında GIRVAK'ın mütevelli heyetinin üzerinin bağlantısının üzerinin bağlantısının üzerinden oluştu. Ben o dönem çılgınlar gibi staj arıyordum. Hatta işte bir Notion sayfam var. 328 staj başvurusu var orada. Hani cevap dönülmeyen çok fazla var. 200'den fazla reddim var. Sadece iki yerden falan cevap almıştım. Öyle de bir dönemdi. O zaman ben bu ilk çalıştığım şirkete PH'i gördüm ve PH'in misyonu şuydu. Sürdürülebilirliğe biz çok önem veriyoruz. İşte teknolojiye çok önem veriyoruz. Yüksek teknolojiye, ama bir şey yüksek teknolojik diye oyuncak olmak zorunda değil. Biz işte klasik arabaları şunu bunu geri getirmek istiyoruz. Çünkü lüks sektörün karbon emisyonu çok fazla ve lüks sektörde sürdürülebilir olabilir. Ben dedim ki ya evet bu. Benim bunu yapmam lazım. Sonra şirketin yönetim kuruluna ben upuzun bir mail yazdım. Bayağı mektup, böyle şirketin fontunu falan kaptım yani. İşin şovuna girip işte şirketimiz böyle böyle ama şu problemleri var, ben çözeceğim. O dönemde hani bak cümleler çok iddialı ama ben daha mühendislik ikinci sınıftayım. Hani diferansiyel denklem falan alıyorum hani. Şansıma işte o zamanlar Tony, şirketin yönetim kurulu başkanı, bana bir maille cevap döndü. Şey diye: "Congratulations, you got my attention." Tebrik ederim, ilgimi çektin. Altında telefon numarası. İnanılmaz, film sahnesi gibi. Hani ben o maili gördüm, zaten diyorum ne oluyor?
İlk düşündüğü şey yurt dışı aramalarına açık mıydı telefonu?
Ya bir o, iki dolandırılıyor hani. Ve biz ondan sonra onunla 1,5 saat falan konuştuk. Dedim ya, bu işte ihtiyacın olabildiğinde arayabileceğin insan network'ü. Bunun en anahtar kilit başlangıç noktasıydı. Bana dedi ki çok güzel, hani CV'ni göndermişsin, şey var. Senin CV'nde yüzlerce insan var. İşte senin yetkinliklerinde yüzlerce insan var. Uğraşmış yüzlerce insan var. Hatta benim Avrupa Birliği içinde olduğu için senin kadar işe almakla uğraşmayacağım da yüzlerce insan var. Ama hiçbir dönüp bana problemleri söylemedi. Ve ben şu an işte bulunduğum yerdeysem, birileri benim elimden tutup bana inandığı için ben sana inanmak istiyorum diye. Ben o sırada şeydim hani, neden birisi bana karşılıksız iyilik yapıyor? Bir, ne oluyor? Gerçek mi bu? İki, ben dediklerimi yapabileceğim mi? Yandık. Üç. Böyle bir süreç geçti. Ben orada çalışmaya başladım. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Yani hiçbir şey bilmiyordum. Sadece bir şeyleri öğrenebilme yeteneğime inanıyordum. Karşıma çok güzel insanlar çıktı. Bana evlerini açtılar. Bana kendi networklerini açtılar. Beni gittikleri yerlere götürdüler. Oradaki iş adabını öğrettiler. Ve bu çok insanın yapacağı bir şey değil. Ben şunu gördüm. Çok güzel. Menfaate dayalı networkler okey olabilir. Benim karakterim bunu sürdüremez. Benim zaten hafızam 3 saniye. Ama karşılıksız iyilik yapılan networkler çok güzel. Çünkü kendine aslında bir aile inşa ediyorsun. Professional network'ün ailen olabilir. Hani o work ile life'ın arasındaki çizgi hafif blurlanabilir, sıkıntı yok. Ben de aynısını yapmaya başladım. Sürekli iyilik yapmaya başladım. Sürekli yardım etmeye çalıştım. Meğer ki gerçekten karma is real. Ben 15 Aralık 2021 günü Türkiye'ye döndüm o stajdan. 16 Aralık'ta benim telefonum çaldı. Şu anda çalıştığım şirketten aradılar. Benim PA'deki işte CDO bu şirketi aramış. Ben ayrılmadan 1,5-2 hafta önce. Ben böyle bir şey dememişken dahi. İşte bir stajyerimiz var, ayrılacak. İnanılmaz iyi birisi. Bununla kesinlikle sizin çalışmanız lazım. 16 Aralık'ta beni aradılar bir gün sonra. İşte seni şu kişi bize önerdi. Biz gerçekten güvendiğimiz insanlarla çalışıyoruz. Yetkinlik konusunda CV'ni gördük. Bir yetkinlik varsa elbet öğrenirsin zaten. Ama biz iyi insanlarla çalışmayı çok istiyoruz. Gel bizimle çalışmaya başla 1 Ocak'ta. Ve ondan sonra gerçekten ben daha da fazla şeydim. Ya, evet, ben herkese iyilik yapacağım. Ben herkese iyi davranacağım. Oradan network gelişti. Oradan insanlar, birlikte çalıştığım şirketler kurmaya başladı. Teklifler iletmeye başladı ve bu sefer benim için bu bir uğraştan ziyade işte network'ümü ayakta tutmalıyım, herkesle haberdar kalmalıyım, işte kartvizitlerin ömrü 3 gündür falandan ziyade gerçekten sevdiğim için bir arada bulunduğum insanlar grubuna dönüştüm. O yüzden hani hikayem buraya başvurdum, şu kursu aldım, bunu yaptım, şöyle ilerledim gibi bir şey anlatamıyorum. Ya da işte okulumda GPA'mi 4,5 yaptım 4 üzerinden. İşte dediler ki nasıl yapıyorsun, McKinsey'den çağırdılar falan gibi bir hikayem de yok. Ama hikayem iyilik yapmak ve sevdiğin işi sevdiğin insanlarla yapabilmek üzerine kurulu. Hayatım kalanında da böyle kalmasını çok istiyorum. Herkese de böyle yardımcı olmaya çalışıyorum.
Harika bir hikaye anlattın. Dinlerken şey oldum ya, hani böyle Girvak'ta ara ara buluştuğumuzda konuştuğumuz günler falan aklıma geldi. Evet, gerçekten bir anlamda da şey, hani ilham veren bir tarafın da çok var. Onu da hani burada söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Tekrar şimdi dinleyince daha detaylı bir şekilde tekrar ilham aldım. Bence değindiğim birkaç tane nokta var, çok kritik. İşte şeyden bahsettin aslında. Network'ün aslında birkaç çeşit ayrıldığını ve bu insana göre değişir tabii hani, ama dediğin gibi aslında bir segmentasyon doğruluğu var. Yani şey, işte gününde işte fırsatı yakalayıp tüketenler, işte hani daha uzun bir süre hani o iletişim sürdürenler, ya da seninki gibi gerçekten evergreen, hani böyle ne zaman olursa olsun tekrardan hani ulaşabileceğin, orada güvendiğin bir noktanın olması. Network'ü çok iyi yönetmek, ama o network'ü böyle dediğin gibi hani böyle şey, telefon numarası listemde işte 500 kişi daha fazla oldu değil. Ben o insanla neler yaptım beraber, işte ne geliştirdim, ne ortaya koyabildim noktasında böyle hani bakabilmek. Yani aslında maddiyattan ziyade biraz maneviyatı da hani bakmak o noktada network için bence çok kıymetli. Bu benim böyle çok sormayı sevdiğim bir şey. Hani özellikle bu dediğin gibi işte hani katıldığım topluluklarda bizden önce bu yollardan geçmiş kişiler işte network'ün nasıl yönettiklerini çok hani böyle onlardan o cevabı almak çok besleyici oluyor. Benim yaşımdaki yani böyle zevkçal birinden bunu duymak da böyle hani bir şekilde yine benim için çok besleyici oldu. Bir ikincisi de şey, aslında şeyden bahsettim. Uzay boşuna giden bir sürü başvurun da var. Ama hem pes etmemişsin hem de o şey var ya böyle hani şu an akımlarda, reels'larda şey var işte cover letter yazma kısmına geliyor. Hani başvuruyu yapıyor, sonra cover letter'a geliyor. Never mind deyip kapatıyor böyle hani. Tamam, devam etmiyorum başvuruyu. Onu aslında sen iyice irdeleyerek ve problemlerini çıkararak hani gitmişsin. O yüzden aslında çok da şey değil hani sadece başvuruyla ya da ne bileyim hani aramayla ya da bir networking aracılığıyla değil, o şansı sen de yaratmışsın. O yüzden hani benim böyle senin söylediklerinde iki nokta alacaksam kendime, hani bir, bağlantıları doğru kurmak, o bağlantıları iyi konumlandırmak. İki de süreci iyileştirmek. Yani sadece çünkü bu başvuru iş başvurusu değil. Yani senin oraya gidip bir deneyim elde etmen, orada kendine, senin deyiminle işte bir aile kurman ve sonra tekrardan oraya türleri bir şekilde gidebilmen aslında noktasında sana kapıları açmak. O yüzden bunlar böyle çok çok şeydi. Dediğim gibi kritikti benim için. Dinleyenler için de eminim çok böyle bakış açısını genişletecek bir şeydir. Bir diğeri de aslında şey, buna değinmek ister misin bilmiyorum ama şu an kendi girişimini eğer anlatmak istersen kısaca onlardan da bahsedebiliriz.
Tabii ki. Yani açıkçası bir de kendi girişimimiz var. Evet, bu da şundan doğdu. Biz üniversiteye işte başladığımızda bir topluluk devraldık ve bir nevi sıfırdan inşa ettik. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını herkese ulaştırmak üzerineydi. Sonra bu topluluktaki ekip, topluluk kendini yürütür hale geldi. Ekip proje ekibine döndü. Projeler yaptık. Sonra projeler kendini yürütür hale geldi. Dedik ki biz bunu bir işe çevirebiliriz. Biz neyi biliyoruz? Sürdürülebilirlik konusunda hiçbir konuda uzman değiliz. Ki onun da şu an inanılmaz overused bir terim olduğunu düşünüyorum. Ki bozuk bir düzenin neyini sürdürüyoruz? Ekin aldan alıntı yapmak gerekirse sürdürmenin değil onarmanın zamanı. Ve etki yaratabilecek bir şey yapmak istedik. Burada da verinin gücünü aslında şirketlerin kendi içlerini değiştirebilmelerinde kullanmalarını sağlayacak bir ürün ortaya çıkartmaya çalıştık. İşte aylardır bunun üzerine çalışıyoruz, görüşmeler yapıyoruz, küçük çaplı test projeleri, pilot projeler yapıyoruz. Hani şu anda çok fazla detaya girmiyorum çünkü seninle de zaten konuşmuştuk biraz podcast'ten önce. Ben bazı şeylerde çok garantici bir insanımdır. Hani her şey böyle %100 emin olmadan, %100 çalışacağından emin olmadan çok fazla detaya girmek istemem. Çünkü ağzımdan bir laf çıktı mı da ben onu kendim yapmak zorunda hissediyorum. Böyle bir huyum var. O yüzden ağzımdan çıkan lafları kısıtlıyorum şimdilik. Ama umuyorum ki onu daha detaylı konuşacağımız bir gün de gelir. Onun üzerine daha fazla değinebileceğimiz bir gün de gelir. Bakalım.
Aynen öyle. Ama şey yani bir anlamda hani öğrenimlerin aslında senin kendi yolculuğunu çizmen de faydalı oluyor onun açıdan. O yüzden böyle ufakça değinmene sevindim. Tekrar teşekkürler o kısım için. Bir diğer sorum şu. Ya aslında şey hani mühendislik çok şey bir şey değil işte. Atıyorum influencerlık gibi böyle ya da ne bileyim içerik üreticiliği gibi yeni hayatımıza giren kavramlar ya. O yüzden hani böyle onlar böyle işler yapınca işte mesleklerini yapınca işte ne bileyim hani çevren ya da ailen şey diyebiliyor. Yeni bir şey olduğu için ve tam oturmamış bir şey olduğu için bu iş nedir işte geleceğin nedir gibi soruluyor olabilir mi? Mühendislik biraz daha böyle şey altın bileziklerimizden bizim birisi hani doktorluk gibi. Ama yine de hem yenilikçi işler tarafında çalışan biri olduğun için hem de birkaç tane aslında alanı merge ederek çalıştığın için. Bir de hani bu işler aslında kariyer hayatına aslında pandemi döneminde başladığın için. Orada böyle mühendisliğe ve çalıştığın alanlara bakış açın olarak hani bir genç olarak böyle bunun pandemiden önceki ivmesi nasıldı sence? Pandemiden nasıl gelişti? Ve bu çok banallaştı pandemi terimi ama hayatımızı çok değiştiren işte işlerin çok değişmesini hani sağlayan bir dönüşüm noktası oldu. O yüzden hani bu süreçlerde senin yaptığın işlere bakış açın nasıldı, nasıl olacağını, nerelere gideceğini düşünüyorsun merak ediyorum.
Tabii ki. Burada tabii ki söyleyeceğim her şeyi a pinch of salt yani bak çok gurbetçi şeyine döndüm ama hani birazcık da ünlem işaretiyle almakta fayda var. En nihayetinde konularda konuşabilecek 20-30 yıl deneyimli mühendisler de vardır. Ama ben şöyle düşünüyorum. Tabii öncelikli olarak ben kendimi çok bir elektrik elektronik mühendisi olarak tanımlamıyorum. İyi olduğum bir konu da değil ama mühendisliğin ben daha ziyade bir kafa yapısı olduğuna inanıyorum. Yani bir şeyleri analitik olarak parçalara bölebilme, bir araya getirebilme ve sistemlerle parçaların arasındaki ilişkileri inşa edebilme yetisi. Benim gözümde mühendislik. Ve bunun farklı bir yere doğru evrildiği kanaatindeyim. Pandemiden önce de böyleydi. Pandemiden sonra daha da hızlı. Dediğim gibi bazı dallar vardır. Bayramda akraba ziyaretine gittiğinde kesinlikle şeydir. Hani komşu oğlunun başarılı meslekleridir işte. Mühendis, tıp, işte yok mimar oldu gibi böyle şeyler vardır. Koçku kokuyor. Ama mühendislikte şöyle bir değişim var. Çok fazla dala ayrılıyor ama yavaş yavaş teknoloji uzmanlığı yönüne, teknolojiyi anlama ve anlatabilme yetkinliği üzerine gidiyor. Bu da eğitim sistemimizin de çok büyük eksiklerini ortaya çıkartıyor. Çünkü şu anda çok büyük bir klişedir ama aynı zamanda bazı stereotipler doğrudur da mühendislerin sosyal yetileri konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Bunu özellikle kendi bölümüm için söyleyebilirim. Pandemiden sonra özellikle bu son zamanlarda halka açılan ChatGPT şu bu gibi yapay zeka araçları aslında şunu bize gösterdi. Bir şeyler bilmek önemli, okey ama bizi insan olarak yetkin veya özgün yapan şey bir şeylere dair haiz olduğumuz bilgi değil. Daha ziyade bilgiyi şekillendirebilme ve bilgiden büyük formlar oluşturabilme, düşünebilme, hayal edebilme yetimiz. Geçtiğimiz günlerde ChatGPT yani GPT-3.5 modeli Harvard'ın Business School'un modellerini geçti. Amerikan Medical Association'ın board sınavını geçti. Mühendislik eğitim sisteminde bir şey bilmek olarak öğretilirken aslında şuna evriliyoruz. General knowledge, generalist, bir şeyleri anlayabilen, teknolojiyi anlayabilen. İşte prompt engineer diye bir şey çıkıyor mesela ortaya. Yapay zekaya doğru komutları verebilen. Benim şu anki rolüm çalıştığım şirkette creative technologist, yaratıcı teknolojist. Ne bu rol? Ben her seferinde açıklamakta mesela çok zorlanıyorum. Ben de çünkü tam olarak bilmiyorum. Benim işim yeni her türlü teknolojiyi biraz bilip bunların çalıştığım şirketin teknolojisiyle nasıl en iyi çalışabileceğini ve bunun nereye gittiğini öngörmek. Öngörmeye çalışmak en azından. O yüzden her şeyi biraz takip etmem gerekiyor. Bu tabii ki bir mühendislik temeli gerektiriyor, bir teknik temel gerektiriyor. Ama teknik temelin üzerinde sosyal bir yetkinlik gerektiriyor. Çünkü insanlarla iletişim kurabilmelisin, şirketlerin yeni teknolojilerini duyabilmelisin. Farklı dallarla işbirliği gerektiriyor. Tasarımcının ihtiyacını bilmeden tasarımdaki gelişmelerin hangisinin önemli olduğunu anlayamazsın. finanstaki önemli noktaları bilmeden hangi şeylerin gerçekten önemli bir cost cutting measure olabileceğini anlayamazsın. O yüzden en büyük değişim benim mühendislikte gördüğüm pandemi öncesi dönemde, hatta bu 2008 krizi sonrası dönem diyelim, yeni teknolojik işletmelerin boom sürecine girdiği ama sonunun da görünmediği dönemde bir konuda çok iyi olan insandı. Bir dikeyde çok iyi ilerlemiş olan insandı. Şimdi ki bunu daha da hızlanan bir şekilde görüyoruz pandemiyi müteakiben, artık her şeyden biraz anlayabilen ama teknolojiyle hayal kurabilen insan olmaya gidiyor mühendis. Bölümlerimiz yavaş yavaş buna evriliyor. Akademiye yavaş yavaş buna evrilecek. Ve en nihayetinde iş yapış şekillerimiz buna adapte olacak. Bu benim akşama kadar üzerinde konuşabileceğim bir konu. Ama en nihayetinde şöyle bir şey var. Gerçekten mühendislik dikeydeki uzmanlık olmaktan ziyade, tabii ki bazı konuları kenara koyuyorum, artık bir bilgi, düşünce, sistematiği, yetkinliği haline geliyor. Ve her role, her dala uygulanabilecek bir şey geliyor. Artık marketing engineer'lar var, design engineer'lar var, sales engineer'lar var. Çünkü artık engineering bir diplomanın ötesine geçip bir aksiyon haline geliyor. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Bunun nereye gideceğini görmek için inanılmaz heyecanlıyım. Çok farklı uygulamaları da var. Dilersen üzerine yine konuşuruz.
Harika, süper. Ya o kadar iyi özetledin ki böyle şey oldum. Mühendisliğe geri ısındım şu an. Tamamen diplomamı alıp bıraktığım o yerden şimdi tozları sıkıp geri alacağım. Ama evet, kesinlikle haklısın. Yani şey konusunda, hani bakış açısı kattığı konusunda. Evet, hani mesela aldığım hiçbir böyle, bizim de çok fazla bu arada kontrol dersleri, işte elektronik dersler falan vardı. Zar zor geçtim hepsini azaldım. Ve şu an hani geri dönüp baktığımda hiçbiri, yani şey, şu anki işime direkt kullandığım bilgiler değil ama o mindset'i kullanıyorum. Yani mesela işte sinyal dersi almıştık işte. Orada böyle lagging, leading, hani sinyaller falan var. Yani evet, hayatımda onu kullanmıyorum ama aslında mesela ekiplerin iş yapış şeklindeki o ivmede mesela o benzetmeyi kullanabiliyorum. Yani hani insanlar tabii ki de sinyal değil ama orada aldığım bilgi aslında senin işinde bir şeyi hani anlamlandırmak için, onu hani böyle kafanda oturtabilmek için gerçekten faydalı oluyor. Senin dediğin kısımlar zaten bambaşka kısımlar. Bence bu konuda böyle daha da açmak, sorular sormak isteyenler mutlaka ulaşacaktır sana diye düşünüyorum. Ama tek böyle şey için, geçmişten hani şu ana ve bir genç olarak geleceğe nasıl öngördüğün noktalara değindiğin için çok çok teşekkür ederim. Böyle yavaş yavaş kapanışların sorularına geçeceğim ama şeyi çok merak ediyorum. Ya İngilizcen zaten çok iyi ama böyle şey, LinkedIn'den tekrar bir stalk atarken baktım ki 5 dil biliyor musun? Bu yüzden ilk sorum şu, seninle ilgili kısımda. Bu kadar çok fazla dil bilen biri olarak yeni bir dil öğrenmek isteyen birine neler önerirsin? Ya da sen mesela şu an yeni bir dil öğrenmeye çalıştın, neler uyguluyorsun, çok merak ettim.
Tabii ki, bu arada ondan önce bir önceki şeye bir şey eklemek istiyorum. Çok güzel bir cümle hatırladım. Sen dedin ya işte değişiyor şu insanlar sinyal değil tabii ki falan diye. Geçenlerde okudum, hatırlamıyorum ama şunu diyor. Uzunca bir süre teknolojiyi insan yapmaya çalıştık. Şimdi teknolojiyi insan yaptığımıza göre insanlar teknolojiden ne alabilir onu bulmaya çalışıyoruz diye. Hani bunu da böyle köşeye koyuyorum, dil konusuna geçiyorum. Ben dil öğrenme konusunda o kadar fazla şeyde çuvalladım ki, bence dil öğrenmenin en güzel yolu çuvallamak. Yani bizim şöyle bir şeyimiz var. Bu birazcık da Türk kültüründe çok yaygın ki ben de hani işte memur bir ailede yetiştim. Hani nispeten Türk kültür ve geleneklerini benimseyen. Hata yapma kültürüne çok kapalıyız. Ama hata yapmadan imkanı yok. Yani tam İngilizceyi hadi geçtim. Ben sıkıldıkça yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorum. Bu tamamen tabii ki özel ilgim olduğu için ama bunların ötesinde bir dili öğrenirken o dilde hata yapacak imkanın yoksa öğrenecek imkanın da olmuyor. Çünkü şu an sokaktaki herhangi Türkiye'deki dil İngilizce eğitimini almış birini sokaktan çevir. İşte sana anlatır. Bu dil çekimleri, şu şeyler, şu tense, bu tense. Okey. Çok güzel. Bunları nüfusunun neredeyse %100'ü akıcı İngilizce konuşan Hollanda'daki insanların %50'si bilmiyordur. Dil öğrenmede o yüzden bence en önemli nokta bir, konuşabileceğin bir ortam oluşturmak. İki, hata yapabileceğin ve hatalarını kabul edebileceği bir ortam oluşturmak. Ve üç, kesinlikle egolardan arınmak. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela ben Almancayı sanırım ta ortaokulda almaya başladım. Ben üniversiteye geldiğimde kilisede de Almanca aldım. Almanca'ya dair hiçbir şey bilmiyordum. Hani bu tamamen şeydi. Hello, wie geht's'ti. Merhaba, nasılsın? Ve sırf Almancayı daha fazla öğrenmemek için ben o süreçte İspanyolca öğrendim. Hani öyle bir şeydi. Zorla olmuyor. Ama ben ilk stajıma gittiğimde, ilk stajım Bavyera'daydı. Bavyera Almanya'nın böyle şeyidir. Biraz daha tutucu, biraz daha Alman bir bölgesidir. Ve Almanca bilmiyorsan hayat çok zor. 2 ayda Almancam açıldı. Resmen 2 ayda açıldı yani. Şu anki iş yerimde, ofise gittiğimde Perşembeleri öğle yemeklerinde Almanca konuşuyoruz iş arkadaşlarımla. Garip garip kelimeler öğreniyorum. Ben bundan hiç kendimi şey hissetmiyorum işte. Ya bak iş yerindekiler bana bir şey öğretiyor. Ben kendimi kötü hissedeyim yani falan değil de. Hata yapmaktan çekinmiyorum. Çok saçma salak hataları hala yapıyorum. İnanılmaz hatalar yapıyorum. Geçen Türkçedeki bir deyimi Almanca'ya çevirdim bir toplantıda. Bu da bu arada çok sık olan bir şey. Hani dillerdeki deyimleri birbirine çevirmek. Şey de yaptığımmış az önce. Bir tutam tuzlu alın dediklerim. Ondan sonra toplantıdaki herkes bana ne diyor bu? Neden bahsediyorsun? Ve bunun konumuzla ne alakası var bakış attı. Bunlar yaşanıyor. Bunlar yaşanmadan öğrenmek çok zor. O yüzden herkese tavsiyem en kötü kendi kendinize konuşun. Ne bileyim ben İngilizce öğrenirken İngilizce şarkı yazmaya çalışıyordum. Hani bir yerden de olsa ucunu tutalım da bir şey gelir diye. Hatamız olursa da artistik karar deriz.
Süper. Yani bir sürü yoldan bahsettin aslında. Ve hani en aslında kilit noktası da hata yapmaktan korkmamak. Bence bu hayatın her alanında gerekiyor. Yani bu iş hayatına girerken de hata yapmamaktan korkmaman gerekiyor. İşte yeni bir şey denerken de ne bileyim yeni bir şey üretirken de kesinlikle öyle. Hani şeyden bahsettin ya mükemmel olmasını istiyorum bazı şeyler. Evet ideal yani her zaman gitmek istediğimiz nokta olacak ama girişimci konusunda öğrendiğimiz gibi MVP ile yola çıkmak gerekiyor. O yüzden de her zaman da hani o MVP iterasyon ederek gitmek gerekiyor.
Ya tabii bir de dil konusunda MVP'ye de ulaşamıyorsun yani çoğu zaman bir noktada şeyle çıkman gerekiyor hani 3 tane kelime bir yanına geliyor mu? Okey tamam.
Süper. Teşekkür ederiz bunlardan bahsettiğin için. Ben de böyle yeni bir dil öğrendiğim zaman deneyeceğim şeyler oldu kendime. Not aldığım şeyler oldu ya da diğer dillerimi geliştireceğim zaman. Şeyi merak ediyorum bir de hani böyle zaten bölüm boyunca çok fazla teknolojiyi takip ettiğini, globalliği takip ettiğinden bahsettin. Bu kadar çok şeyi takip eden birisinden bunu duyacak olmak için çok heyecanlıyım ne önereceğini duyacak olmak için. Senin böyle yakın zamanlarda keşfettiğin bir uygulama tool ya da bir topluluk hani böyle içine girdim ve çok beslendim ya da işte keşfettim ve hani böyle hayatımı daha kolaylaştırdım fark ettim dediğim bir şey varsa böyle hem dediğim gibi uygulama topluluğu tool gibi hem de topluluk açısından duymayı çok isterim.
Bir app bir platformdan bahsedeceğim. App böyle çok hayat değiştirici bir şey değil ama bence çok faydalı bir şey. Biraz daha kişisel tarafta. Storygraph diye bir app. Ben yıllardır çok şey böyle fanatik bir Goodreads kullanıcısıyım. Okuduklarımın kaydını tutmayı, takip etmeyi çok severim. Ama Goodreads'te asla bir dahaki okuyacağım kitabı bulamam. Storygraph Goodreads gibi bir app. Kitapların konularını yapay zeka ile çıkartmaya çalışıyor. Ayrıca yorumlardan şunun gibi şeyler çıkartıyor. İşte kalbini ve beynini çok zorlamadan sevilebilir karakterleri olan ama bir yandan da farklı etnik kökenlerden karakterlere yer veren 400 sayfa altı orta hızda akan kitap. Böyle bir filtreleme yapabiliyorsun ve seni çok iyi tanıyor. Benim reading stamp'ımı çözmemde çok faydalı oldu. Reklam değil ama tabii ki Storygraph sponsor olmak isterse mailimi biliyorsunuz. Öbürü de Masterclass. Masterclass benim çok uzun zamandır abone olmak istediğim ama çılgınca fiyatları yüzünden bir türlü abone olamadığım bir platformdu. Ocak ayında ilk maaşımı alır almaz kendime aldığım ilk şey Masterclass'tı. Çünkü ya çok fazla bilgi var etrafımızda. YouTube'da, hatta YouTube'a geçin LinkedIn'e gir. 10 kişiden 8'i şu anda sürdürülebilirlik uzmanı bakarsan. Ne kadar uzman orası tartışılır ama neyi sürdürdüğü de tartışılır. Masterclass'ta gerçekten her işin kendini kanıtlamış ve en iyilerinden bir şeyleri öğreniyorsun ya. Yani Bill Clinton geliyor. Hillary Clinton geliyor sana politikayı ve network'ü anlatıyor. Ama öbür yandan Christina Aguilera geliyor sana şarkı söylemeyi anlatıyor. Ve karşındakinin zaten kendini kanıtladığını bildiğin için farklı bilgiyle dinliyorsun. Benim hayatımdaki her noktaya çok fazla etkisi oldu. Çünkü ben dinlediklerini hani özümseyen ama biraz kendi işine geldiği kadar özümseyen bir insanım. Bu çok kötü bir trait. Hani İsmet İnönü'nün dinleme yetisi gibi biraz. Ama onların dediklerini gerçekten çok özümsedim. Bu benim iş yapış şeklimden, ekip yönetme şeklimi, giyim tarzımdan, piyanoyu çalış tarzımı her şeyi etkiledi ve çok life changing bir tool'du. Herkese çok öneririm. Böyle bu da reklamlı değil. Ama Masterclass beni duyuyorsanız...
Sizden de bekliyoruz.
Çok pahalı.
Evet gerçekten öyle. Ama ya şeyler bile hani bu gösterdikleri teaserlar oluyor ya hani Instagram'a koymak için şey işte marketing kısmında. Onları dinlerken bile şey oluyorum kaydediyorum falan tekrar bakarım ben buna falan diyorum. O yüzden uzun versiyonu düşünemiyorum bile.
Uyku düzenimi bile değiştirdi app ya. Resmen mutluluk düzeyimi arttırdı yani. Parayla mutluluk satın alınabiliyormuş.
Süper. O zaman aldık bunları cebe attık. Hemen inceleyip. O iki çok hoşuma gitti bu arada bahsettiğim. Ben çok iyi bir okuyucu değilim maalesef ki ama çok iyi bir izleyiciyim. Şey konusunda.
Letterboxd.
Dizi ve. Aynen o var. Bir de böyle şey biraz daha böyle şey takip ediyordum. TV Showtime diye bir şey var. Orada da böyle aslında şey gibi bu platformlarda da konuşabileceği yerler var. Orada da böyle altta bildiğin şey dizinin Twitter varmış gibi şey yapabiliyorsun. Of, chatleşebiliyorsun falan. Aynen baya güzel. O yüzden senin de bu bahsettiğin çok hoşuma gitti. Ona da bakacağım mutlaka.
Ben de bahsettim. bahsettiğini kesinlikle indiriyorum bu arada yayından sonra.
Süper. Diğer sorum da şu. Hani bir guilty pleasure'ını paylaşır mısın? Bu benim için şeydi mesela. Önceki bölümlerde de bahsetmiştim ama ben gerçekten çok ön yargılıydım şeye. İşte K-pop asla dinlemem. K-drama'ya hala ön yargılıyım. Ama müzik konusunda onu kırdım. Ya da işte ne bileyim anime asla izlemem falan diyordum. Ama böyle şey tükettikçe fark ettim ki aslında kendime bulabileceğim ve hayatımın bu döneminde bana iyi gelen şeyler bunlar. Hani bunları tükettik. O yüzden mesela anime izlemeye başladıktan sonra normal dizi izlemeyi falan bıraktığım bir dönem oldu. Ve hani bu böyle ilk başta guilty pleasure olduktan sonra böyle çok fazla hani duyurduğum ve üzerine arkadaşlarımın bana anime karakterleri aldığı falan bir evreye doğru geçmeye başladı. O yüzden senin böyle bir guilty pleasure'ın var mı merak ediyorum.
Var var. Belki söyledikten sonra merak etme, seninki devede kulak kalacak ne yazık ki. Bu şu an kadar söylediğim her şey sıfırlanacak. Şöyle ki ben uslanmaz bir Recep İvedik izleyicisiyim. Bunu böyle girişimcilik vaktinde falan söylediğimde insanların ağzı açık kalıyor. Böyle insanların arkası falan dönüyor. Bu da şundan. Öncelikle bazı şeyleri netleştirmek lazım. Tabii ki birçok filminde ırkçı, seksist, xenofob ve türlü türlü politically incorrect şey var. Ama aynı zamanda kendi akrabalarımda bile bazı noktalarda görebildiğim average halk insanının inanılmaz bir sosyokültürel analizi, Türk toplumsal davranışlarının inanılmaz bir sosyokültürel analizi ve ben izlerken gerçeğe yakın olmasından keyif alıyorum. Hani bu şeyden değil işte el altı şakalar şunlar bunlar değil ama daha ziyade sokakta gördüğüme inandığım bazı insanları çok iyi yansıtışından to be honest inanılmaz bir keyif alıyorum. Bir de bunun üzerine duble yapayım tam rezil olmuşken. Bir de ben tırları çok severim. Yani en büyük hayallerimden biri çalışma hayatında artık bir noktaya geçip özellikle 40'larımı falan geçtikten sonra kendime rahat bir tır alıp birazcık dolaşmak. Böyle de bir hayalim var arka planda. Bunu da böyle şey yapayım tam şu an kadar konuştuğumuz her şeyi 100'den 0'a çekiyorum. Nötrlüyorum tüm dinleyiciler için.
Şey bu sorudan öncesi ve sonrası var. Harika. Ya bu konuda da şey benim önceki ekibimde de vardı böyle hani şey tır sevda muhabbeti. Ve hatta böyle pandemide hani uzun süre araba kullanamamışlardı işte evde kalmışlardı falan bile. Böyle tır sürme oyunları oynuyorlardı ekip arkadaşlarım. Çok garip gelmişti ama şey sanıyorum pattern recognition hani böyle duydukça evet böyle bir şey varmış. Böyle bir arz var talep var.
Ben o oyuna para verdim.
Evet. Çok iyi. Harika. Son soru olarak da şunu merak ediyorum. Benim için böyle çalma listesi oluşturmak inanılmaz ulvi bir şey. Hani böyle günlerimi ayırabilirim buna. İşte şey yapabilirim, düzenleyebilirim. Ve hani bunu paylaşmaktan da çok mutlu oldum. Geçen işte şey gördüm. Böyle Spotify paylaşmış işte. Vücudun tamamı suyla dolu insan. Bir de hani tamamen işte şarkı öneren insan. Gerçekten ben o sahadakiyim yani şarkı öneren insan. O yüzden insanların da hani hangi şarkıları en çok beğendiğini çok merak ediyorum. Senin de böyle random aldığın asla geçmem dediğin ya da mesela çok çok dinledikten sonra da tekrar dinleyebilirim hani sıkılmam dediğin. Favori bir şarkım var mı? Varsa nedir? Merak ediyorum.
Ben de bu arada uslanmaz bir playlistçiyim. Yani modlara ve türlere göre playlistlerim ve kapakları falan var böyle Spotify'da.
Aynı şekilde.
Öyle böyle değil. O yüzden bir de amatör bir müzisyen olarak iki tane şarkı söyleyeceğim. Çünkü ben seçemiyorum parçaların arasında. Yani bu çok toksik bir trait. Birincisi istatistiki olarak Ömrü Billah Spotify'da en çok dinlediğim şarkıymış. Diğerlerinin yaklaşık 4 katı. Blanks diye Hollandalı bir sanatçı var. Onun Stranger diye bir şarkısı. Bu da sözde çok hoşuma gittiğinden hani şey diyor. Stranger in the mirror, how we came so far. Yani böyle çok şey. Stranger in the mirror falan ne oluyoruz? Çok hoşuma gidiyor. İkincisi de birkaç gün önce duyduğum ve şimdi kulaklarımdan silinmeyen bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam Alma Deutsch'a. Waltz of the Sirens. Covid döneminde çok genç bir Alman prodigy. Klasik müzik besteliyor. Covid döneminde çok fazla duyduğumuz bu siren sesleri, ambulans sesleri gibi sesleri alıp orkestra için besteleyip bunlardan huzura ulaşan bir vals besteliyor. Ve ben ilk dinledim. Dedim ki ben bunu birkaç hafta artık sürekli dinlerim. Bugün sanırım 3 kere falan dinledim. O yüzden bir de bunu söyleyeyim.
Harika. İkisini de hemen şey yapacağım. Ayrıca hemen şeyden de bu arada Spotify'dan takipleşiyoruz. Artık blend yapmamız var bence bu bölümden sonra. Harika. Ya ben sohbetten çok çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim konuk olduğun için, tüm verdiğin cevaplar için. Hem böyle biraz dediğim gibi iş hayatını konuştuğumuz ama birçok noktada sadece hani işinde sadece iş boyutunda kalmadı. Hani senin aslında 360 derece beslendiğin bir alan orası ve bunu çok iyi bence ortaya koydun. Bazen böyle akıp giden zamanda tek yönlü olabiliyor, tek yönlü bakabiliyoruz olaylara. Ben seninle konuşurken işin dediğim gibi hani böyle çok çok farklı pencereleri olduğunu tekrar tekrar hatırladım. O yüzden bakış açımızı daha da büyüttüğün için çok teşekkür ederim cevaplarına.
Ben çok teşekkür ederim. İnanılmaz keyif aldım. Yani gönül isterdi ki ben de inspirational podcast şeyi yapıp işte 20 yaşımda 400 bin dolarlık ilk evimi aldım falan gibi bir şeyler deseydim. Ama hani birazcık denedikten sonra şuna inanıyorum. 20'li yaşlarda hayatta yapılabilecek çok fazla şey var. Hayat ünvanlardan ve maaş çeklerinden çok fazlası. Ve bence hayatı deneyimleyip kendi bulmuş insanlar yüksek maaşlı yöneticilerdense iyi liderler olma yolunda çok daha güzel bir başlangıca sahipler. Umuyorum ki dinleyenlere bir şey katabilmişizdir. Seninle zaten konuşmak her zaman bir keyif. Bana da ulaşmak isteyenler tırlardan iş dünyasına kadar herhangi bir konuda her zaman her yerden ulaşabilirler. Tekrar çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim tekrar konuk olduğun için. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.